Ayrım 14.
Böyle bir çıkmaza girilince ne yapılır? Çamura yatılmaz mı? Osmanlılar da öyle yapmışlar. Borçları ödemiyorlar. Gürültü kıyamet. Zamanın düveli muazzaması Osmanlı'nın tepesine üşüşüyor. Ödersin, ödemeye mecbursun, şöyle asarız, böyle keseriz diye. Haklılar mı? Dışarıdan bakarsan öyle gibi. Borçlanan Osmanlı, borcunu ödemeyen de o. Evde sözleşmeler var. Alacaklı olan elbette alacağını isteyecek. Gerçekte ise Avrupalı Osmanlı'yı dolandırmış. İyice 66'ya bağlamış. Parvuz Efendi bunu da açıkça yazıyor. Sonraları Türkiye ödemeleri durdurduğu zaman bütün Avrupa gürültü ve öfkeye boğulmuştu. Ancak yukarıki rakamlar göz önüne alınırsa bu gürültü ve öfkenin Osmanlıların güç durumlarından, Osmanlı memurlarının düşüncesizlik, acemilik ve ihanetlerinden yararlanan Avrupa maliyecilerinin her türlü açgözlük sınırını aşması demek olduğu sonucuna kolayca varılacaktır. Parvus Efendi sanki nice yıllar sonra yeniden aynı yollardan geçeceğimizi sezmiş gibi sözün burasında bir de nasihat veriyor ki çerçeveletip Maliye Bakanı'nın başucuna asmak gerekir sanırım. Finans dünyası ile ilişki kurulacağı zaman geçirilen bu tecrübeyi daima dikkate almak gerekir. Borsa işlemleri ve banka politikası Türkiye'yi iflastan başka çıkışı olmayan bir yola sürükleyecek güçtedir. Hem de paldır küldür ve sorumlu kişilerin ruhu bile duymadan girilen bir yola. Bunları niye anlatıyorum? Biliyorsunuz. Tarım ürünlerinin rehin edilmesi sorunu yakın tarihimizde yaşadığımız dramlara ne kadar benziyor. Üstelik Anka'nın verdiği bir habere bakılırsa olayın ayrıntılarından başbakanın haberi bile yokmuş. Alacaklı Wells Fargo'ya tanınmış ayrıcalıkların yeniden gözden geçirilmesine çalışılıyormuş. Anlaşmanın sakıncaları giderilecekmiş. Vesaire vesaire. Şimdi gel de Parvus Efendi'ye hak verme. Ne demiş adam? Paldır küldür, sorumlu kişilerin ruhu bile duymadan ülkeyi iflasa götürecek bir yola girersiniz dememiş mi? Osmanlı iflasını Muharrem kararnamesi ile ilan etmişti 1881. 31 Ocak 1979. 4. Elini verirsin, kolun gider. Mustafa Kemal'in yeni Türkiye Devleti'nde neyi nasıl yapmamak gerektiğini saptamak için kullandığı yöntem basit fakat etkileyiciydi. Osmanlı'nın yakın tarihine bakardı. Cumhuriyetin Mustafa Kemal döneminde yabancı sermayesinden ve yabancı borçlarından yılandan kaçar gibi kaçması boşuna mıdır sanırsınız? Osmanlı'nın yıkılışını kolaylaştıran ekonomik çözülüşün kökeninde İngiltere ile yapılan 1838 ticaret anlaşmasının bulunduğunu işin uzmanları sık sık söylemiştir. Bu anlaşma Osmanlı ekonomisini yabancılara teslim ediyordu. Şimdi de benim söylememin hiçbir anlamı yok ama 1835'te yani daha anlaşmanın imzalanmasından 3 yıl önce Türkiye'ye askeri uzman olarak gelen von Moltke bunları yazıyordu. Ticaret, yabancı malların yerli ham maddelerle değiştirilmesinden ibaret. Türk, ham maddesini kendi yurdunun yetiştirdiği bir okka işlenmiş kumaşa karşılık 10 okka ham iplik veriyor. Başkentin yakınında uçsuz bucaksız yerler bomboş durur. Hükümet Odessa'dan buğday alır. Topraklar, ormanlar, sular olduğu gibi duruyor. Türkiye'nin bütün ticaretinin kendi yasalarının himayesi altında yaşayarak bu devletin içinde bir sürü devlet yaratan yabancıların elinde olması bundan. Türkiye ham maddelerini yabancı ülkelere sattığı halde elde ettiği para ile yabancı endüstri ürünlerini ödeyip alamıyor. Para kurunun durumu, paranın değerini düşürmek gibi hazin önlemlere bundan ötürü başvuruluyor. Edward Mickelson adındaki bir İngiliz yazarı da o zamanki Türk-İngiliz anlaşmasının etkilerini incelerken şunları saptamış. Diğer taraftan, eskiden Türkiye'de yetişen ve yabancı memleketlerde büyük ünü olan Türk endüstrisinin birçok kolları şimdi mahvolmuştur. Bunlar arasında pamuklu endüstrisi gelir ki bugün tamamıyla İngiliz endüstrisi tarafından sağlanmaktadır. Şam'ın çelik bıçakları, Kıbrıs'ın şeker endüstrisi, İznik'in çini endüstrisi, Teselya'nın Türk kızılı iplik boya endüstrisi hep yok olmuştur. Bütün bu endüstri kollarının bugün bu topraklarda artık izi bile kalmamıştır. Bunlar 1853'te yazılmış, anlaşmadan 20 yıl kadar sonra. Gördünüz mü batıya açılmayı batılılar nasıl anlatıyor? Peki ya bizimkiler? Niyazi Berkes, Lütfi tarihinden şu ilginç bölümü aktarıyor. O muahede ile tekel usulü kalktı ise de yerine yabancı tekel geldi. Osmanlı ülkesinde yabancılar hırdavatçılığa kadar girdiler. Yüksek devletin tebaasının esnaflığı ve ticaretini yabancılar adım adım ellerine aldılar. İç endüstri bütün mahvoldu. Avrupa imtiyazı revaç bularak kalan paramız da Avrupa'ya çekilip gitti. İbret gazetesinde sanat ve ticaretimiz başlıklı bir yazıda ise hali pür melalimiz birkaç satırla şöyle çizilmiş. En sonunda esnafımız, tüccarımız uşaklığa, kolculuğa dökülmekten başka çare bulamadılar. Milyonlarca kapitale birkaç torba bakır beşlikle nasıl durulabilirdi? Yeni eğitimin uygulanışının özü diyebileceğimiz Avrupa fabrikalarına kırık çürük birkaç edavatla nasıl karşı konulabilirdi? Şimdi durumu toparlayalım. Bir yandan yabancı sermayesini içeriye buyur etmişiz. O gelişmiş teknolojisi ve hızlı yayılma gücüyle iç pazarımıza yerleşmiş. Böylece iyi kötü var olan endüstrimizi yıkıp tüccarımızı perişan etmiş. Bir yandan ekonomimiz ve maliyemiz gittikçe bozulduğundan dış borçlanmalar yüksek faizlerle birbiri üzerine binerek dengemizi alt üst etmiş. Yabancı sermayenin ve yabancılardan alınan borçların Osmanlıları çeyrek yüzyılda getirdiği yer iflasın ta kendisidir. Muharrem kararnamesi işte bunun üstüne geliyor, hem ne geliş. Parvus'a göre daha önce devletin Galata bankerleri ve Osmanlı Bankası ile olan ilişkilerinde geçerli olan bazı usuller bu kararname ile Avrupa finans kapitaline de tanınıyor. Böylece devlet gelirleri alacakların ya yönetimine bırakılıyor ya da onlara kiralanıyordu. Bundan Düyun-u Umumi adıyla bildiğimiz korkunç örgütün ortaya çıktığını söylemiştim sanırım. Osmanlı hükümeti yabancılara borçlarını tahsil edebilmeleri için tütün ve tuz tekel gelirlerini, bunların yanı sıra damga pulu resmini, alkollü içkiler resmini, İstanbul ve daha bazı bölgelerin balık resmini, birçok yerin ipek öşrünü, tömbeki resmini rehin ediyordu. Pratikte Düyun-u Umumiye İdaresi geniş kapsamlı bir örgüt olarak ortaya çıkmış, devlet maliyesinin yanında ona paralel, ondan güçlü bir örgüt olarak çalışmıştır. Hem de Avrupa diplomasisinin özel bir şirket değil de sanki kendi temsilcisiymiş gibi davrandığı bir örgüt olarak. Şimdi sözü yine Parvus Efendi'ye bırakıyorum. Ülkenin her yanında şubeler açarak binlerce memuruyla koskoca bir örgüt oluşturan Düyun-u Umumiye'nin bu örgüte dayanarak devlet gelirinin büyük bir bölümünü kendi pençesine düşürmemesi olanaksızdı. Bu yolda yürümenin ne tür sonuçlar verdiğini iyice kavrayabilmek için aşağıdaki sayılara bir göz atalım. 1882-83 yılında devlet gelirleri Düyun-u Umumiye yönetimine girdiği zaman örgütün yönetimi altındaki gelir 2.522.498 Osmanlı lirasından ibaret iken, bu sayı 1911-12 yılında 8.258.292 liraya ulaşmıştır. Artış oranı %288. Gel de Kemal Paşa'nın dediklerini hatırlama. Evvelce Türkiye'deki ecnebi teşebbüslerinin, ecnebi amaçlarının içimizde uyandırdığı kaygılar bütünüyle ortadan kalkmış değildir. Bazen aşırı derecede kuşkulu davranıyorsak, bize çok pahalıya mal olan özgürlüğümüzü kaybetmek konusundaki korkumuzdandır. 29 Ekim 1923 1 Şubat 1979 Biz Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin güçleri ve bilinen araçlarıyla Türk milletini emperyalizme araç olarak kullanmak istemelerine engel oluyoruz. Bununla bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz. Mustafa Kemal, 20 Haziran 1920 Müdafaa-i Hukuk 1. Ordu Kemal Paşa'nın ordusu ise geçen gün yeri düştü. Genelkurmay Başkanı ordunun asıl görevi vatanın savunmasıdır gibi bir söz etti. Helal olsun. Diyeceksiniz ki bundan daha tabii ne olabilir? Şu son 25 yılın olaylarını bir hatırlarsanız kazın ayağının pek de öyle olmadığını hemen fark edeceksiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri isteyerek istemeyerek birkaç kere politikaya bulaştırılmıştır. Bu bir dram. Üstelik bu iş Atatürk ve Atatürkçülük adına yapılmıştır. Bu da ikincisi. Yıllardır yazarım. Gazi Mustafa Kemal'in ordu anlayışı, politika anlayışı ile hükümet darbelerini, askeri müdahaleleri bağdaştırmak olanak dışı bir şey. Biraz tarih bilen birisi, yakın tarihimizde bu türden darbelere, müdahalelere hevesli olanların iddiatçılar olduğunu, Mustafa Kemal Paşa'nın ise başından itibaren bu eğilime karşı çıktığını bilir. Ben bazı kitaplarımda faşizmin ayak sesleri, hangi sol, konuya epeyce daldım. Kendime göre açıklamalara giriştim. Sorunun tam anlamıyla aydınlığa çıktığını sanmıyorum. Fikrim odur ki İnönü toplumu hayranları, askeri demokrasi tutkunları işler istediği gibi gitmedi mi konuyu sık sık gündeme getirmekte. İşin garibi bunu yine Atatürkçülük adına yapmaktadır. O halde daha bir zaman tartışacağız. Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Şevket Süreyya'ya yazdığı bir mektupta İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki faaliyetlerini anlatırken Mustafa Kemal ile onun ülkenin önemli sorunlarına dikkati çektiklerinden dolayı cemiyet rüyesası tarafından sevilmediklerini söyler. Arkasını şöyle getirir. Bu meseleleri ortaya koyduğumuz zaman aramızda ihtilaf çıktı. Bunun üzerine bizi Selanik dışında rehberlik vazifesine verdiler. Ben Selanik'le Manastır, Mustafa Kemal de Selanik'le Üsküp arasında rehberlik işlerimizi yapıyorduk. Fakat hürriyetin ilanından sonra aramızdaki ihtilaf da arttı. Mustafa Kemal cemiyetle meşgul olan subayların ya orduyu bırakmalarını ya cemiyetten büsbütün ayrılmalarını istiyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti esasında bir zabitler komitesiydi. Mustafa Kemal ise görüldüğü gibi daha 1900'lerde ordunun politikaya bulaştırılmasına karşı çıkmıştı. Sene 1909. Selanik'te İttihat ve Terakki'nin ikinci büyük kongresi toplanıyor. Mustafa Kemal Trablusgarp delegesi olarak kongreye katılmaktadır. Tevfik Rüştü Aras'ın hatıralarına göre Mustafa Kemal'in ortaya attığı ve genel kurulun epeyce tartıştığı tez ise şu. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır. Mensuplarının pek çoğu cemiyet azası olan 3. ordu tam manasıyla modern bir ordu sayılmaz. Orduya dayanan cemiyet de millet bünyesinde kök salamamaktadır. Bunun için bir an evvel cemiyetin muhtaç olduğu zabitleri veyahut cemiyette kalmak isteyen ordu mensuplarını istifa suretiyle ordudan çıkaralım. Bundan sonra zabitlerin ve ordu mensuplarının herhangi bir siyasi cemiyete girmelerine mani olmak için kanuni hükümler koyalım. Kemal Paşa'nın askerin siyasete bulaşmasına karşı olduğu bundan daha açık bir şekilde söylenebilir mi? Ama iş büyür, tartışmalar genişler. Şevket Süreyya'ya göre bu hususta Edirne'de 2. Ordu'daki cemiyet mensuplarının da fikirlerini almak için heyet gönderilmesi kararı bu tartışmalar sırasında alınmıştır. Ve Mustafa Kemal Bey'in fikirleri şu biçimde özetlenebilir. A. Cemiyetin bir siyasal parti haline getirilmesi. B. Ordunun politikaya karışmaması. C. Cemiyetle masonluk arasında bir ilgi kalmaması. D. Cemiyetin içinde eşitlik olması. E. Hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması. İttihat ve Terakki ileri gelenleri Mustafa Kemal'in fikirlerine itibar etmezler. Etmezler de ne olur? Ordu boğazına kadar politikaya dalar. Balkan Savaşı patlayınca rezil olur. Osmanlı İttihat Terakki'nin bu hatasını ne kadar ağır ödemiştir bilir misiniz? Alın size bilanço. Görüşleri ne yazık ki doğru çıkmıştı. Siyaset kumanda kadrosunu parçalamıştı. Moral noksanı birlikleri başıboş kümeler haline getirmişti. Stratejik hatalar ve tedbirsizlikler de harbi kaybettirmişti. Vatanın en güzel parçaları elden gitmişti. Hem uğrunda o kadar çalışılan 23 Temmuz ihtilali başarısından sonra ve hepsi ancak 4-5 yıl içinde karşılaşılan kayıplar düşünülürse, bilanço ne kadar feciydi. Zaten ve fiilen elden çıkmış olmakla beraber Bulgaristan Doğu Rumeli'sinin, Bosna Hersek'in, Girit'in kaybı, Trablusgarp Bingazi'nin İtalyanlara geçişi, şimdi de Doğu Trakya'dan gayri bütün Avrupa Türkiye'sinin ebediyen kaybı. Bu ne baş döndürücü bir tabloydu. Peki siz askerin politikaya girmemesi gereğini savunmuş, girince öngördüğü belalara uğradığımızı görmüş Mustafa Kemal gibi bir adamın kendi kurduğu devlette bunun aksini isteyip savunabileceğine nasıl inanırsınız? 24 Temmuz 1977 2. Komitacı değil, kongreci. Mustafa Kemal'in ordu anlayışı, politika ile ilişkisi konusundaki düşünceleri, silahlı kuvvetleri politikaya çekmek, partiler arasındaki çekişmelere karıştırmak amacına el vermez de, devrim anlayışı tepeden inmeci askeri darbe devrimcilerine el verir mi? Asla ve kat'a. Hiç unutmayınız, 19 Mayıs'ta Anadolu'ya geçen paşa 9. Ordu müfettişi sıfatını taşımaktadır. Daha önceden Karabekir Kazım Paşa ile Cebesoy Ali Fuat Paşa ile ülkeyi düşmandan temizlemek, gerekirse Anadolu'da bir harekata başlamak için mutabık kalmıştır. Hadi başka türlü söyleyeyim. Mustafa Kemal istese Anadolu harekatını paşalar arası bir junta, subaylar arası bir devrim komitası olarak kurup geliştiremez miydi? pekala yapar geliştirirdi. Üstelik o zamanki orduda bulunan iddiaçılık geleneği elverişliydi buna. Yapmamıştır. Komita fikri yerine kongre, şura fikrini benimsemiş, askeri bir hareket yerine halk hareketi fikrini uygulamıştır. İddiaçılar ne yapmışsa o tersini yapar. Halktan delege çağırır. Bunları toplar, müdafaa-i hukuk için kararlar alınmasını sağlar. Milli mücadelenin başlarında, üstelik bu örgütlerin silahlı eylem kanadı da düzenli ordu değil, kuvayi milliye milisleridir, yani silahlanmış halktır. Kongreler, olağan gelişmeleriyle Büyük Millet Meclisi'ne dönüşürler. Kuvayi milliye de Büyük Millet Meclisi ordusuna dönüşür. O ki komutandır, o ki hareketin ruhudur, beynidir, her şeyidir. Kurduğu orduların başkomutanı olmak için meclis karşısına çıkar, yetki ister. Nefes tüketerek zar zor alır. Ne mecburiyeti vardır birader? Paşalar nasıl olsa ondan yanaydılar. Cart diye başkomutanım dese kim hayır diyebilecekti? Demez ama. Neden demez? Çünkü egemenliğin kayıtsız şartsız hakta olacağı bir devleti kurarken önce kendisi herkesin uygulamasını isteyeceği bir ana kurala uymazlık edemezdi. Uymuştur. Onu Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının başkomutanı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Hadi bir anımı anlatayım. 12 Mart ertesinde Demokrat İzmir'de bir adet çıkardım. Kemal Paşa'nın bir resmini her gün yayınlıyor, altına da demokrasi, özgürlük, cumhuriyet, ordu, askerlik konularından seçilmiş sözlerini koyuyordum. Sıkı yönetim komutanını en çok bu rahatsız etti. Neden? Kemal Paşa'nın sözleri Cumhuriyet'in silahlı kuvvetlerini kesinlikle Cumhuriyet'in sınırlarını ve güvenliğini savunmakla görevlendiren sözlerdir. Emperyalist sistemin telkinlerine uyarak ülkenin içinde bir işgal ordusu görevini üstlenmesini öngörmez. Söz temsili şu dedikleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu istilalar yapmak veya saltanatlar yıkmak veya saltanatlar kurmak için şunun bunun elinde aleti ihtiras olmaktan münezzehtir. İnsanca ve müstakil yaşamaktan başka gayesi olmayan milletin aynı mefkure ile mütehassiz ve yalnız onun emrine tabi ve sadık öz evlatlarından mürekkep, muhterem ve kıymetli bir heyettir. Nisan 1922. Ya davranışı? 1924 Ekim'inde başımız derttedir. Hakkari bölgesinde ordu Nesturi tedibatı ile meşgul. İngiltere Ankara'ya ultimatum veriyor. Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Kemal Paşa nutukta diyor ki, İngiltere'nin ultimatumuna malum olduğu veçile cevap verdik. Harp ihtimalini göze aldık. İşte bahsettiğimiz zevat bu müşkül anda bir ecnebi devletin bize hücum edebileceği zamanda kendilerinin de bize taarruz ve hücum ederek hedeflerine suhuletle vasıl olabileceklerini tahayyül ettiler. Muharebeyi hazır ve amade bulundurmak zorunda oldukları ordularını başsız bırakıp vaktiyle hazzetmediklerini ifade eyledikleri politika sahasına şitap ettiler. Burada acı acı eleştirdiği kişiler Karabekir Paşa gibi, Ali Fuat Paşa gibi milli mücadele arkadaşlarıdır. Meclisi ona ve Cumhuriyet'e karşı politikacıların çevirdiği bir entrikaya araç olacak bir görüntü verirler. Kemal Paşa derhal Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya ve aynı zamanda milletvekili sayılan öteki ordu komutanlarına başvurarak ya milletvekilliğini ya komutanlığı tercihlerini ister. İkisinin bir arada bulunamayacağından emindir. Onun daha 1909'da bu düşüncede olduğunu bilmiyor muyuz? Sonuç istediği gibi olmuş, komutanların çoğu milletvekilliğinden ayrılmıştır. Tereddüt edenler de milletvekilliğini seçmiş sayıldılar. Kemal Paşa'nın sonucu verdiği satırlar, Cumhuriyet ordusunun siyaset kulisinden uzak durması konusunda açık direktiflerdir. Efendiler, mebus olan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi ve kumandanlar, orduda siyasetle alakadar unsur bulunmasındaki mahsuru takdir ederek, bu baptaki teklifimi hüsnü telakki ve bana fiilen ihtimatlarını ishar ettikten sonra, Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve kumandanlıkta kalmaları caiz görülemezdi. Binaenaleyh derhal askeri vazifelerine hitam verildi. İyi okudunuz değil mi? Derhal askeri vazifelerine hitam verildi diyor. Bir de Atatürk böyle isterdi diye yıllardır masal dinliyoruz. Ne de öyle istermiş ya. 25 Temmuz 1977 3. M. Kemal'in ulusal savunma anlayışı. Osmanlı 17. yüzyılın sonundan 18. yüzyılın başından itibaren Karlofça Barışı 1699 aralıksız gerilemiştir. Müttefiklerin damat Ferit hükümetine imzalattırdıkları Sevr Anlaşması bu gerilemeyi Anadolu'da sürdürüyor. Devleti birkaç ilden ibaret ufacık bir beyliğe dönüştürüyordu. Biz kefeni yırtıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuz için pek aldırmayız. Bir anlamda Kurtuluş Savaşı padişahlığa ve halifeliğe karşı da sürdürülmüş demokratik devrim özellikleri olan bir savaştır. Gel gör ki Müslüman dünyası olayı böyle görmez. Osmanlı'nın Avrupa içlerinden adım adım Anadolu içlerine gerilemesi, aynı zamanda öteki İslam ülkelerinin adım adım emperyalizmin, hepsi de Hristiyan ülkeleridir, boyunduruğuna düşmesiyle koşut olduğundan, bunda İslam'ın Hristiyanlık karşısında genel bir gerilemesi olarak görür. Bu nokta önemli, iyice kavramak lazım. Bu nokta kavranmazsa ne Kurtuluş Savaşı sırasında Hint Müslümanlarının Anadolu hareketine gösterdikleri yakınlık ve yardım gerçek yerine konabilir, ne de Kıbrıs çıkartmasının çevremizdeki Müslüman ülkelerde uyandırdığı heyecan. Her iki harekette de öteki Müslüman ülkeler Hristiyanlık karşısında yüzyıllardır gerileyen İslam'ın tekrar kükremesini, ayağa kalkmasını görmektedirler. Bunları niye anlatıyorum? Her şeyden önce kendimize güvenmeliyiz diye bir laf ettim. Kendimizin üzerine özellikle bastım ya, ona geleceğim. Yeniler bilmez. Cumhuriyet ilk nesillerini ısrarlı bir güven aşılama kampanyasıyla yetiştirmiştir. Sonraları çoğumuzun alay ettiği bir Türk dünyaya bedeldir. Türk, öğün, çalış, güven vesaire gibi sloganlar Mustafa Kemal tarafından bilinçli olarak ortaya atılıyor. Bununla yüzyıllardır birbirini izleyen sürekli yenilgilerin bunalttığı Türk insanının başını dik tutmasını öğrenmesi amaçlanıyordu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bir şeyi iyi anlamıştı. Bağımsızlıkla bir ulusun kendine güveni arasındaki ilişkiyi, kendilerine güvenemeyen uluslar öteki ulusların oyuncağı oluyorlardı.